Ayrım 33, Otel, Arthur Hailey, sayfa 300, 6. bölüm. Peter McDermott gizli oturum sona erer ermez diş kongresine devam kararı alındığını öğrendi. Toplantının otel için çok önemli olması nedeniyle kat işçilerinden birini Dauphin salonu dışında beklemekle görevlendirmiş ve öğrenebildiği kadar bilgiyi hemen kendisine getirmesini söylemişti. Bir iki dakika önce de adam telefon ederek toplantıdan çıkan delegelerin konuşmalarından anlaşıldığı kadarıyla kongreyi iptal etme teklifinin kabul edilmediğini bildirmişti. Peter otelin yararına olan bu duruma sevinmesi gerektiğini düşündü. Oysa bunun yerine içinde bir eziklik vardı. Doktor Ingram'ın üzerinde bu kararın ne gibi bir etki yaptığını merak etti. Acı acı Warren Trent'in dün durum hakkındaki alaycı konuşmasının her şeye rağmen doğru çıktığını, otel sahibine bunu bildirmesi gerektiğini düşündü. Peter yönetim bölümündeki genel müdür odasına girdiği zaman Kristin masasından başını kaldırıp ona baktı. Genç kızın yüzü sıcak bir gülümseyişle aydınlandı. Peter bunu görünce dün gece onunla ne kadar çok konuşmak istediğini hatırladı. Kız sordu, toplantı iyi mi geçti? Genç adamın kararsızlıkla durduğunu görünce Kristin bundan çok hoşlanmış göründü. Şimdiden mi unuttun yoksa? Genç adam başını salladı. Her şey iyiydi ama seni özledim. Hem sonra hala verdiğim sözleri birbirine karıştırdığıma çok üzülüyorum.
24 saat daha ihtiyarladık. Onun için üzülmeyi bir yana bırakabilirsin.
Boşsan belki de bu gece bir şeyler yapabiliriz.
Kristin bunda geç kaldır işte dedi. Gece Albert Wells'la yemek yiyeceğim.
Peter'ın kaşları yukarı kalktı. İyileşti mi?
Otelden çıkacak kadar değil. Onun için burada yemek yiyeceğiz. Geç saate kadar çalışırsan sonra yanımıza gelirsin, olur mu?
Ayarlarsam olur. Otel sahibinin bürosunun kapalı çift kapısını işaret ederek sordu. Mr. Trent'le konuşmak istiyordum da geldi mi?
İçeri girebilirsin. Bu sabah pek üzüntülü ve canı sıkkın görünüyor. Umarım önemli bir sorunu yoktur.
Onu neşelendirebilecek haberlerim var. Dişçiler kongrenin iptalini reddettiler de. Daha ciddi ekledi. New York gazetelerini gördün herhalde.
Evet gördüm ama layığımızı bulduk derim ben.
Genç adam aynı fikirde olduğunu başını sallayarak gösterdi.
Kristin burada yayınlanan gazeteleri de gördüm dedi. Şu çocukla annesine çarptıktan sonra kaçan otomobil hakkında hiçbir yenilik yok. Hep onu düşünüyorum.
Peter hoşnutlukla ben de onu düşündüm dedi. Bir kez daha halatlara kapanmış ışıklı yol ve polislerin ciddi ciddi ipucu aramaları yeniden bütün açıklığıyla gözlerinin önüne geldi. Polis soruşturmasının kazayı yapan otomobil ve sürücüsünü ortaya çıkarıp çıkarmayacağını düşündü. Şimdiye kadar arabada sürücüsü de güvenlik içinde ve tevkif edilmekten kurtulmuştu belki. Ama Peter böyle olmamasını diliyor, bir suçu düşünmek diğerini insanın aklına getiriyordu. Gece boyunca otel hırsızlığı soruşturmasında bir gelişme olup olmadığını Ogilvy'ye sormayı unutmamalıydı. Bunu düşününce otelin baş dedektifinden bu saate kadar bir haber çıkmamış olmasını da şaşkınlıkla karşıladı. Kristin'e son bir kez daha güldükten sonra Warren Trent'in kapısını vurarak içeri girdi. Peter'ın verdiği haber adamın üstünde pek az etki yapmışa benzerdi. Otel sahibi aklı başka yerde başını salladı. İçine gömüldüğü kişisel düşten düşüncelerini ayırmak istemiyor gibiydi. Peter adamın başka bir konu üzerinde konuşmak ister gibi bir hal aldığını, sonradan fikrini değiştirerek sustuğunu hissetti. Çok kısa bir konuşmadan sonra da Trent'in yanından ayrıldı. Kristin Peter'ın davetine Albert Wells'in doğru tahmin ettiğini düşündü. Kız birden bu gece onunla bir yere gidemeyeceği için pişmanlık duyuverdi. Bu düşünce ona Albert Wells için ucuz bir yemek hazırlama konusunda düzenlemeyi düşündüğü oyunu hatırlattı. Lokanta başgarsonu Max'e telefon etti. Kristin, Max dedi, gece fiyatları çok kazık.
Miss Francis, bu fiyatları ben koymuyorum. Bazen keşke bu işleri ben düzenleseydim. Dediğim olmuyor da değil hani.
Son zamanlarda pek kalabalık gelmiyor sanırım.
Baş garson bazı geceler diye cevap verdi. Kendimi Stanley'i bekleyen Livingston gibi hissediyorum Miss Francis. İnsanlar gittikçe daha fazla akıllanıyorlar. Böyle otellerde tek bir mutfak olduğunu biliyorlar. Otelin hangi lokantasında yemek yerlerse yesinler hep aynı aşçılar tarafından, aynı şekilde hazırlanmış yemekleri yiyeceklerinden de haberleri var. Dolayısıyla niçin fiyatların daha düşük olduğu yerlerde oturmasınlar? Hem servisin de çok iyi olup olmadığına bakmıyorlar ki.
Kristin, benim yaşlı bir dostum var. Adı Mr. Wells dedi. İyi servisten hoşlanıyor. Bu gece yemeğe geleceğiz. Yalnız hesabın düşük olmasını istiyorum. Ama onun anlayacağı kadar da az olmasın. Aradaki farkı yazabilirsin.
Baş garson sesli sesli güldü. Aman efendim, siz benim iyice tanımak isteyeceğim bir kızmışsınız meğer.
Kristin hemen cevabı yapıştırdı. Size böyle yapmazdım Max. Herkes senin oteldeki en zengin iki kişiden biri olduğunu biliyor.
Peki diğeri kim?
Herbie Chandler değil mi?
Adımı onunkiyle birleştirerek bana çok büyük iyilik ediyorsunuz doğrusu.
Ama Mr. Wells'in işiyle ilgileneceksin değil mi?
Miss Frances ona hesabı gösterdiğimiz zaman kafeteryalardan birinde yemek yediğini sanacak, bana güvenin.
Kız gülerek telefonu kapadı. Max'in durumu incelik ve sağduyuyla idare edeceğini biliyordu.
Peter McDermott, Ogilvy'nin masasına bıraktığı mesajı ikinci kez inanmazlıkla okuyor ve içinde öfkenin kaynadığını duyuyordu. Warren Trent'le o kısa görüşmesini yaptıktan sonra mesajı masasının üstünde bulmuştu. Mesajda dün gecenin tarihi ve damga vardı. Hiç kuşkusuz Ogilvy bunu sabah gönderilmek üzere bürosundaki masanın üstüne bırakmıştı. Bunun yanı sıra tarih ve gönderme şekli planlanmıştı. Böylece mesaj eline geçtiği zaman herhangi bir tedbir almak imkansız hale gelecekti. Hiç olmasa şimdilik böyle bir şey düşünülemezdi. Mesajda şunlar yazılıydı. Mr. P. McDermott, konu tatil. Altında imzası bulunan ben derhal 4 günlük bir izne başladığımı bildiririm. Ayın 7'sinde gidiyorum. Çok önemli kişisel işlerim var. Otelin baş dedektif yardımcısı W. Finnegan hırsızlık konusunda bilgi almıştır. Tedbirleri de alınmıştır. Aynı zamanda diğer durumlarda da büyük yardımı dokunur. Mesajın altında imzası bulunan ben gelecek pazartesi işbaşı yapacağım. Saygılarımla T.E. Ogilvy, Otel Baş Dedektifi.
Peter öfkeyle Ogilvy'nin St. Gregory içinde muhtemel bir otel hırsızının iş gördüğünü 24 saatten daha az bir süre önce öğrendiğini düşündü. O zaman Peter baş dedektifi birkaç günlüğüne otele yerleşmesi için zorlamış ama şişko bunu reddetmişti. O sıra bile Ogilvy'nin birkaç saat içinde yola çıkacağını bilmesi gerekiyordu. Oysa hiçbir şey söylememişti. Ama neden? Çok belirli şekilde Peter'ın buna şiddetle karşı çıkacağını biliyordu. Tartışmaya ve belki de yolculuğunu ertelemeye tahammülü yoktu. Mesajda kişisel önemli nedenler yazılıydı. Peter eh diye düşündü, bu kadarı belki de doğrudur. Ogilvy bile Warren Trent'le olan yakınlığıyla övünmesine rağmen o sıra haber vermeden gitmesini hızlandıracağını anlamış olmalıydı. Ama ne biçim kişisel bir sorundu bu acaba? Hiçbir şey açıkça anlatılmaz ve tartışılmazdı zaten, yoksa böyle olur muydu hiç? Otelcilik işinde bile işçinin gerçek kişisel bir sorunu hoşgörüyle çözümlenmeye çalışılırdı. Her zaman böyle olmuştu. Belki de Ogilvy'nin anlatamayacağı başka bir şeydi bu. Böyle olsa bile Peter kendisini ilgilendirmediğini düşündü ama otelin iyi yönetilmesini aksatıyordu. Böyle olunca da meraklanmaya hakkı vardı. Otelin baş dedektifinin nereye ve niçin gittiğini öğrenmeye karar verdi. Zili çalarak Flora'yı çağırdı. Kadın içeri girerken mesajı eline aldı. Sekreterin yüzü sıkıntılı bir görünüşe bürünmüştü.
Okudum. Canınızın sıkılacağını da tahmin ettim.
Peter, yapabilirsen şunun nerede olduğunu öğreniversene bana. Evini ara, bildiğimiz başka yerleri ara. Bugün hiç onu gören olmuş mu? Ya da biri Ogilvy'yi bekliyor mu? Mesaj bırak. Ogilvy'yi bulursan da onunla ben konuşmak istiyorum dedi.
Flora hepsini not defterine yazdı. Ha, bir şey daha var. Garaja telefon et.
Dün gece otelin yakınından geçiyordum. Dostumuz saat 1'e doğru siyah bir Jaguar'la otelden çıkıyordu. Belki nereye gideceğini birine söylemiştir. Flora gittikten sonra Peter otelin baş dedektif yardımcısı Finnegan'ı çağırdı. Adam zayıf, yavaş konuşan bir New Englandlıydı. Peter'ın sabırsızlıkla sorduğu sorulara cevap verirken hep düşünüyordu. Hayır, Mr. Ogilvy'nin nereye gittiği konusunda hiçbir fikri yoktu. Sadece dün amiri ona birkaç gün için sorumluluğu alması gerektiğini söylemişti. Evet, dün gece otel içinde devamlı bir gidiş geliş olmuş ve devriyeler gezmişti. Ama dikkati çekecek hiçbir şüpheli hareket olmamıştı. Sonra bu sabah da yanlışlıkla odalara girildiği filan bildirilmemişti. Hayır, New Orleans polis merkezinden de başka haber alınmamıştı. Evet, Finnegan polisle Mr. McDermott'un teklif ettiği şekilde işbirliği yapacaktı. Hiç kuşkusuz Finnegan, Mr. Ogilvy'den haber alır almaz hemen McDermott'a bildirecekti. Peter sonunda Finnegan'a gidebileceğini söyledi. O anda yapılacak hiçbir şey yoktu ama Peter hala Ogilvy'ye çok kızıyordu. Aradan birkaç dakika geçmiş, öfkesi hala hafiflememişti ki Flora iş telefonundan haber verdi. Miss Marcia Prescott 2'den beri sizi arıyor. Ona işim olduğunu, benim kendisini sonra arayacağımı söyle. Sonra kendini tuttu. Neyse, peki konuşurum. Ayize'yi eline aldı. Marcia'nın sesi çok canlıydı. Duydum. Flora'ya telefonun meşgul düğmesini aşağı indirmesi gerektiğini hatırlatmaya öfkeyle karar verdi. Özür dilerim. Bir önceki nefis geceden sonra çok kötü bir gün bugün. Bahse girerim ki otel müdürlerinin öğrendikleri başlıca şeylerden biri hemen kendilerine gelmektir, dedi Marcia. Bazıları için bu doğru olabilir ama ben onlar gibi değilim. Genç kızın kararsızlıkla durduğunu anladı. Sonra da Marcia, dün gece gerçekten nefis miydi diye sordu. Bütünüyle. İyi, o zaman sözümü tutmaya hazırım. Ben de tuttuğunu sanıyordum. Marcia, hayır dedi, sana New Orleans tarihini öğretecektim. Bugün öğleden sonra başlayabiliriz. Hayır, oteli bırakmam imkansız demek üzereydi ki gitmek istediğini fark etti. Neden gitmesindi? 2 günlük hafta sonu izinlerini pek az kullanırdı. Son zamanlarda buna ek olarak çalışma saatleri dışında da iş görüyordu. Kısa süre işten uzaklaşma kolaylıkla idare edilebilirdi. Peki dedi. Saat 2 ile 4 arasında bakalım kaç yüzyıl öğrenebileceğim. 7. Bölüm. Dairesinde kahvaltı etmeden önce Tanrı'ya yakarırken Curtis O'Keefe 2 kere düşüncelerinin başka yönlere kaydığını gördü. Bu huzursuzluğunun bir belirtisiydi ve Tanrı'dan özür dilemişti ama fazla da kızmıyordu kendine. Çünkü devamlı hareket halinde olmak otel kralının kişiliğinde yatıyordu. Belki de bu tanrısal gücün yarattığı bir şeydi. Bugünün New Orleans'taki son günü olmasını düşünmek iç rahatlatıcıydı doğrusu. Gece New York'a, ertesi sabah da İtalya'ya hareket edecekti. İtalya'ya Dodo'yla birlikte Napoli O'Keefe oteline gideceklerdi. Ortam değişmesine rağmen kendi evlerinden birinde bulunmak hoşnutluk verici bir duygu olacaktı onun için. Kendisini eleştirenler, O'Keefe otellerinde kalanlar, Birleşik Amerika'dan ayrılmadan dünyayı dolaşabilirler derlerdi. Acaba niçin bir türlü amaçlarını anlayamıyordu? Dış yolculukları sevmesine rağmen çevresinde bildik eşyalar görmekten hoşlanırdı. Örneğin Amerikan dekoru içinde Amerikan su tesisatı, Amerikan yemekleri ve çoklukta Amerikalı görmek hoşuna gidiyordu. O'Keefe otellerinde bütün bunlar vardı işte. Şu an New Orleans'dan ayrılmak için sabırsızlandığı bir hafta sonra İtalya'dan da gitmek için sabırsızlanması önemli değildi hiç. Kendi imparatorluğu içinde Taç Mahal O'Keefe, O'Keefe Lisbon, Adelaide O'Keefe, Copenhag O'Keefe ve daha bir sürü yeri vardı. Hükümdarın bir ziyareti, Papa'nın bir gelişiyle hareketlenen katedraller gibi bu otellerde çalışmayı hızlandırırdı. Ama şimdilerde artık bu gibi ziyaretler şirketin ustaca yönetimi göz önüne alınacak olursa gerekli değildi. Daha sonra O'Keefe St. Gregory adını alacak olan otel elden geçirilip diğerlerinin kalıbını alınca 1 ya da 2 ay sonra yine New Orleans'a dönecekti. Açılış törenlerinde bulunmak için gelişi zafer dolu olacaktı. Büyük bir debdebeyle halk tarafından karşılanacak, olayı basın, radyo ve televizyon verecekti. Her zamanki gibi böyle durumlarda yanına aldığı tanınmış kişilerden kurulu bir grupla gelecekti. Bunların içinde Hollywood yıldızları da bulunacak, hepsini devlet hesabına iyi bir yolculuk yapmak için toplamak zor olmayacaktı kuşkusuz. Bunları düşünen Curtis O'Keefe her şeyin kısa zamanda gerçekleşmesi için sabırsızlanıyordu. Hem sonra iki gece önce teklif ettiği şartları Warren Trent'in şimdiye kadar resmen kabul ettiğini bildirmemesi de onu hafifçe hayal kırıklığına uğratmıştı. Günlerden perşembeydi ve vakit öğleye yaklaşıyordu. Varılan anlaşmaya göre Trent kararını öğlende bildirecekti. Öğlene de 90 dakika kalmıştı. St. Gregory'nin sahibi kişisel nedenlerle kabul ettiğini bildirmeden önce son dakikaya kadar beklemeye kararlıydı anlaşılan. O'Keefe huzursuzlukla dairenin içine arşınlıyordu. Yarım saat önce Dodo alışverişe çıkmıştı. Adam ona yüzlerce dolar vermişti. Kıza hafif elbiseler almasını söylemişti. Çünkü Napoli'nin New Orleans'ın daha da sıcak olması mümkündü ve New York'ta alışveriş için zamanları olmayacaktı. Dodo her zaman yaptığı gibi değer bilircesine adama teşekkür etmişti. Ama vapur gezintisinde yaptığı gibi pırıl pırıl bir istekle dolu değildi bu. Çok da garipti doğrusu. Oysa vapur gezisi sadece 6 dolara patlamıştı. Adam kadınlar insanı şaşırtan yaratıklardır diye düşündü. Pencerede durup dışarı bakarken salondaki telefon çaldı. 6 adımda telefona yetişti. Evet. Warren Trent'in sesini duymayı umuyordu ama tersine santral memuru konuşmanın şehirler arası olduğunu bildirdi. Bir saniye sonra da Hank Lemister'ın Kaliforniya şivesiyle bildik konuşması duyuldu. ''Siz misiniz Mr. O'Keefe?'' ''Evet benim.'' Ama o an Curtis O'Keefe mantıksızca Batı kıyısı temsilcisinin 24 saat içinde iki kere telefon etmeyi gerekli bulmamış olmasını diliyordu. ''Size çok iyi haberlerim var.''
''Ne gibi?''
Dodo için bir anlaşma imzaladım.
Sanıyorum dün Miss Lash için özel bir şeyler istediğimi size söylemiştim.
Nasıl daha özel olabilir Mr. O'Keefe? Bu en büyüğü ve en iyisi, tam bir piyango doğrusu.
Dodo talihli çocuk ha.
Söyleyin, sizi dinliyorum. Walt Curzon'un You Can't Take It With You'yu yeniden filme çekiyor. Hatırlar mısınız bilmem. Ona para bile vermiştik hani.
Hatırlıyorum.
Dün Walt'un eskiden Ann Miller'ın oynadığı role bir kız aradığını öğrendim. Çok iyi bir yardımcı rol. Sımsıkı bir süt yen gibi Dodo'ya gidiyor.
Curtis O'Keefe öfkeyle Lemister'in sözlerini seçerken daha düşünceli olmasını diledi. Herhalde bir deneme filmi çekerler.
Hiç kuşkusuz çekecekler.
Peki Curtis'in filmde Dodo'ya rol vereceğinden nasıl emin olalım?
Şaka mı ediyorsunuz? Siz başkalarının üstündeki etkinizi küçümsemeyin öyle. Dodo işe alındı. Hem sonra Sandra Strogan'ı da onunla çalışması için ayarladım. Sandra'yı tanıyorsun değil mi?
Evet.
O kim Sandra'yı iyi biliyordu. Kadın film stüdyolarının hiç eksiği bulunmayan tiyatro çalıştırıcılarından biri olarak tanınıyordu. Yaptığı işler arasında arkalarında etkili destekleyicileri olan tanınmamış kızları kabul edip bunları beyaz perde prensesleri haline getirmek gibi başarılı şeyler de vardı.
Lemister Dodo için gerçekten çok sevindim dedi. Her zaman çok sevdiğim bir kızdır. Tek şey var ortada, o da elimizi çabuk tutmamız gerektiğidir.
Ne kadar çabuk?
Mr. O'Keefe dün ihtiyaçları vardı Dodo'ya. Ama her şeyi ayarladım, gerisi de hazır.
Ne demek bu?
Jenny LaMarche. Hank Lemister şaşırmış görünüyordu. Unutmuş muydunuz?
Hayır. O ki bir iki ay kadar önce kendisini çok etkileyen zeki ve güzel esmeri unutur muydu hiç? Ama dün Lemister'le konuştuktan sonra Jenny LaMarche konusundaki düşüncelerini rafa kaldırmıştı.
Her şey hazır Mr. O'Keefe. Jenny New York'tan bu gece hareket ediyor. Yarın sizi bulacak.
Dodo'nun Napoli biletini Jenny'ye veririz. Dodo da doğru New Orleans'tan buraya gelir. Basit değil mi?
Basitti gerçekten. O kadar basitti ki O'Keefe planda hiçbir yanlış nokta bulamıyordu. Neden bulmak istediğini merak etti bir an.
Bana gerçekten Miss Lash'in rolü alacağına garanti veriyor musun?
Mr. O'Keefe, anamın ölüsü üzerine yemin ediyorum.
Ananız daha ölmedi.
O zaman büyük anamın ölüsü üzerine yemin ediyorum.
Bir sessizlik oldu, sonra Leminster aniden bir şeyler sezmiş gibi, Dodo'ya nasıl söyleyeceğinizi düşünüyorsanız ben gerekeni yaparım. Siz birkaç saatliğine dışarı çıkarsınız, ben ona telefon eder her şeyi ayarlarım. Böylece ne dırdır ne de acıklı ayrılma sahneleri olur.
Teşekkür ederim ama bu işi kendim halledecek kadar yetenekliyim.
Siz bilirsiniz Mr. O'Keefe, sadece yardım etmek istemiştim.
Miss Lash Los Angeles'a gelir gelmez size telgraf çekecek, onu karşılarsınız değil mi?
Hiç kuşkusuz, Dodo'yu görmek benim için çok iyi olacak. Eh Mr. O'Keefe, Napoli'de iyi eğlenin. Jenny'yi yanınıza aldığınız için sizi kıskanıyorum.
33. ayrımın sonu. Sayfa 310.